billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tekbiratiha. Amin. Esselamu ala men ittebe'al huda vel melamu ala men ittebe'al heve. 28. lem'a, 20. nükte. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en, ey yekûle lehu kün feyekûn. Sadakallâhul azîm. Ayet-i kerimenin işaretiyle, emir ile icat oluyor. Ve kudret hazineleri kâf nundadır. Bu sırr-ı dakikin vücuh-u kesiresinden birkaç vechi risalelerde zikredilmiştir. Burada huruf-u Kur'an'ın, hususan surelerin başlarındaki mukattaat-ı hurufun hasiyetlerine ve fezaillerine ve tesirat-ı maddiyelerine dair vürut eden hadisleri şu asrın nazar-ı maddisine takrib etmek için maddi bir misal üzerinde o sırrın tefhimine çalışacağız. Şimdi burada bugün okuyacağımız dersin kısaca mahiyeti ve içeriği şöyle. Cenab-ı Hak hava atomuna, hava zerrelerine ve onlarda memzuç olan esir maddesine çok muazzam vazifeler derec etmiş. Bu muazzam vazifeleri tefekkür eden bir insan, her bir hava atomundan Allah'a ulaşabilir, Allah'ı bulabilir, Cenab-ı Hakk'ın isimlerine yapışabilir. Bu birinci yön. İkincisi, bu hava atomları ve mahiyetindeki, özündeki esir maddeleri vasıtasıyla taşınan, özellikle kelimat-ı tayyibe dediğimiz güzel kelimeler, sohbetler, ve özellikle kelimat-ı ilahiyenin ehemmiyeti ve özellikle bunun içerisinde bulunan huruf-u mukatta'a dediğimiz, yani elif, lam, mim, ha, mim gibi harflerden oluşan bazı surelerin başlarındaki huruf-u mukatta'nın ehemmiyetini ve tesirlerini hadislerde üstadımız o dersi almış, bize de bunu görebilecek bir göze sahip olmamız için maddi yönündeki tesirlerini de anlatacak. Yani manevi olan şeyleri herkes göremez. İnsan nuru imanla görebilir. Özellikle bu asrın insanı maddi maneviyattan ziyade maddiyata daha fazla tevahül ettiğinden, daldığından dolayı üstadımız bunların maddi cihetini de bize göstermeye çalışacak. Çünkü bu asrın bir özelliği pozitivist olmasıdır. Yani fizik, kimya, biyoloji gibi ilimlerle göremediğim, anlayamadığım, laboratuvar şartlarında ispat edemediğim konulara inanmıyorum diyen maalesef bir asırdayız. Üstadımız buna tenkidat-ı ukala asrı diyor. Kendisini akıl zanneden, akıllı zanneden insanların, bazı insanların her meseleyi tenkit ettiği ve aklına ulaşamadığı meseleleri inkar ettiği, inkar etmeye cesaret bulduğu böyle bir hasta asırdayız. Pozitivizm diyorlar. Onun için üstadımız özellikle bu asırda insanların irşadı için manevi meseleleri maddi noktada, yani kainatta tesirlerini ya da izahlarını ya da bunların biraz da içeriklerini bu asrın insanlara anlatmak için temsilleri çoğu kez kullanır. Ve kullandığı temsiller de kainattan alınır. Havai değildir, kafadan atma misaller değildir. Cenab-ı Hakk'ın her yerde hazır ve nazır, mekandan münezzeh olduğu meselesini üstadımız güneşten anlatır. Mesela güneş, yeryüzündeki bütün parlak şeylerde ışığıyla, ısısıyla, yedi rengiyle, görüntüsüyle görünür. Fakat yeryüzünde parlattığı, ışıklandırdığı hiçbir şeyde güneş maddi olarak bulunmaz. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bu güneş, her yerde sıfatlarıyla hazır ve nazır olduğu halde maddi olarak tecelliyet hiçbir yerde olmaması gösteriyor ki, bunun Halık olan Cenab-ı Hak, zatı itibariyle mekandan, zamandan münezzehtir. Ama sıfatları olan kudretle, ilimle, iradeyle vesaire sıfatlarıyla her yerde hazırdır ve nazırdır gibi misalleri getiriyor. Mesela üstadımız ruhu misal veriyor bununla alakalı. Bitkilerdeki ukde-i hayatiye dediğimiz hayati ukde-i misal olarak getirir ki bunların hepsi kainattan alınan, gözümüzde gördüğümüz tıbbın, bilimin kabul ettiği meselelerdir. Şimdi bugün Allah izin verirse özellikle Kur'an harflerinin ve okunan Kur'anların boşuna gitmediğini, özellikle huruf-u mukatta'nın her birisinin birer düğme olduğunu, birer ilahi şifre hükmünde olduğunu, bunların maddi hastalıkların tedavisinde de kullanılabileceğini, bunların sıkıntılarımızı gidermede de kullanabileceğimizi üstadımız hadislerden, ayetlerden aldığı derse binaen izahını yapıyor. Cenab-ı Hak anlayabilmeyi nasip eylesin. Ben şahsen çok nükteleri bugün bunu mütalaa ederken anladım. İnşallah hepimizin istifadesine medar olur. İnneme emruhu izâ erâde şey'en ey yekûle lehu kün feyekûn. Cenab-ı Hak bir şeyi yaratmayı irade ettiği, arzu ettiği vakit ona ol der, o da hemen oluverir. Cenab-ı Hak bir şeye lafzi manada ol der mi? Lafzi manada. Yani ol dedikten sonra mı olur? Bunlar temsildir ve teşbihtir. Yoksa Cenab-ı Hak lafzi bir manada herhangi bir mahluka ol deme gibi bir ihtiyacı söz konusu değildir. Mesela, farz edelim ki şu lambayı biz kendi elimizde döndürerek yakabilecek bir durumda olalım. Bunu gidip elimizle çevirmemiz ona yan manasında bir emirdir. Bakın, ona ne diyoruz? Yan diyoruz, o da yanar. Onu orada bırakıyoruz, düğmeden yandığını farz edelim. Düğmeye basmamız yan manasında bir emirdir. Lafzi manada bir yan yoktur orada. Bunu biz uzaktan bir kumandayla yaktığımızı farz edelim. Bakın düğmeye kadar gitmiyoruz. Bulunduğumuz yerde kumandayla televizyonu açar gibi açtığımızı farz edelim. Kumandanın düğmesine basmamız yan manasına gelir. Burada lafzi bir emir yoktur. Biraz daha bu işin ilerlediğini farz edelim. Gözümüzle baktığımız şeyi, lambayı yakabileceğimiz bir teknolojinin geliştiğini farz edelim. Belki de gelişmiştir. Belki böyle bir şey şu anda vücut sahasına çıkmış olabilir. Ona bakmamız ne anlamı geliyor? Yan. Ne gibi? Misal diyorum herhangi bir arkadaşımıza göz işaretiyle oradan kalk der gibi. O da öyle bir duruma gelmiş ki artık laf anlıyor yani. O mekanizmayı siz kurmuşsunuz. Neyle? Hikmetinizle, ilminizle. Biraz daha ilerliyoruz. Zihnimizden geçirdiğimiz vakit şu lamba yansın, hemen yandığını farz edelim. Zihnimizden geçirmemiz ne anlama geliyor? Yan anlamına geliyor değil mi? Ama o yan lafzi bir emir değildir. Sen burayı ışıklandır manasında bir emir veriyoruz zihnimizden ama böyle bir lafzi emir yoktur. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bir şeyi irade etti mi onun meydana gelmesi anlamına gelir. Buradan şunu anlıyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın emri hem iradesini hem kudretini ne yapıyor? Tazammun ediyor. Cenab-ı Hak bir şey yaratma irade etti mi artık o şey yaratılmıştır. Ona mani olabilecek dünyada hiçbir mevcut, hiçbir mahluk yoktur, söz konusu değildir. Ayet-i Kerime'nin işaretiyle emir ile icat oluyor. Bizzat mübaşeret yok, emir ile icat oluyor. Ve kudret hazineleri kaf nundadır. Bu da çok enteresandır. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bütün mahlukat onun hazineleridir. Yıldızlar, sistemler, gezegenler, uydular, insanlar, hayvanlar, bitkiler, atomlar ve esir maddelerin hepsi Cenab-ı Hakk'ın hazineleri. Nereden çıkıyor bunlar? Cenab-ı Hakk'ın hazinesinden. Hangi hazinesi? Kudret hazinesi. Peki kudret hazinesi nerede? Kaf ve Nun dediğimiz bir tezgahta. Fesubhanallah. İsaseri 16. sözün arkasında bir tesbih bize şey yapıyor, öğretiyor. Sübhane men ceale hazainuhu beynel kafi ven nun. Sübhane men ceale hazainuhu beynel kafi ven nun. Takdis ederiz o zatı ki hazinelerini kaf ve nun tezgahları içerisinde barındırıyor. Sübhane men ceale hazainuhu beynel kaf ve nun. Maşallah. Bu sırrı dakikin vücuhu kesiresinden, bu ince sırrın çok vücuhlarından birkaç veçhi risalelerde zikredilmiştir. Burada hurufu Kur'an'ın, Kur'an harflerinin hususan surelerin başlarındaki mukattaat-ı hurufun, yani elif, lam, mim gibi, hamim gibi, yasin gibi huruf-u mukattaatın hasiyetlerine ve fezaillerine, faziletlerine ve tesirat-ı maddiyelerine, maddiyatta da tesir ettiklerine dair vürud eden, yani söylenen hadisleri şu asrın nazar-ı maddisine takrib etmek için, yakınlaştırmak için maddi nazarına, maddi bir misal üzerinde o sırrın tefhimine, anlaşılmasına çalışacağız. Şöyle ki, Zat-ı Zülcelal olan, Cenab-ı Hakk'ın sıfatı, Zat-ı Zülcelal, Celal sahibi olan Allah, Celle Celaluhu olan, sahibi arş-ı azamın, yani büyük arşın sahibi olan Celal sahibi Allah'ın, manevi bir merkezi alem ve kalp ve kıble-i kainat hükmünde olan küre-i arzdaki mahlukatın tedbirine medar dört arş-ı ilahisi vardır. Şimdi tekrar bunu izah edelim. Çok enteresan bir ifade şeyi var, zenginliği var burada. Zülcelal olan, celal sahibi olan Allah'ın ve arş-ı azamın sahibi olan Allah'ın manevi bir alem merkezi ve alemin kalbi, kainatın kalbi ve kainatın kıblesi hükmünde olan küre-i arzın içindeki mahlukatın tedbirine medar dört ilahi arşı vardır. Şimdi bakın, kainat mı büyük, arzımız mı büyük? He? Arzımız büyük. Buradan baktın mı arz büyüktür, oradan baktın mı arz diye bir şey görünmüyor. Mesela ben bir hesap yapalım isterseniz. Güneş sistemimiz içerisinde güneşe çıkın, dünyayı görmeye çalışın. Mümkün değil, göremezsiniz. O kadar küçük. Biraz daha tepeye çıkın. Bizim Samanyolu galaksisi dediğimiz galaksimizin en son nihai şeyine çıkın, tavanına çıkın ve oradan güneş sisteminin içindeki küre-i arzı görmeye çalışın. Güneş sistemi görmüyor ki senin arzın görünsün. Görünmeyecek kadar kum tanesi mesabesinde küçük bir şey. Biraz daha ileri gidelim. Kainat ve kevn dediğimiz nihai şeye gidelim. Oradan görmeye çalışın küre-i arzı. Senin Samanyolu galaksisi, yani 250 milyar ortalama yıldızdan müteşekkil olan Samanyolu galaksisi bile görülmez. İçinde bir nokta hükmünde olan güneş sistemi hiç görülmez. İçinde bir nokta hükmünde olan küre-i arz hiç görülmez. Senin Türkiye'nin hiç görülmez. İstanbul hiç görülmez, Büyükçekmece hiç görülmez, Feyyaz hiç görülmez. Evet. Kürsüye çıkın, kainatı zor görürsünüz. Arşa çıkın, kürsüyü zor görürsünüz. Ve Sübhanallah. Bakın, tabir çok enteresan. Celal sahibi olan, arş-ı azamın sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın alemin kıblesi, alemin kalbi, alemin merkezi hükmünde olan şu küre-i arzın içindeki mahlukatta tecelli ettirdiği dört muazzam arş var. Arş, tecelligâhtır, idare merkezidir. Oraya baktınız mı, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecelli ettiğini görürsünüz. Dört tane arş. Nedir bunlar? Birisi hıfz ve hayat arşıdır. Hıfz ve hayat. Yani bir şey hıfz etme, muhafaza etme ve hayatlandırma arşı. Allah hayatlandırıyor, Allah muhafaza ediyor ama Allah bunu bir yerde yapıyor. Nedir burası? Bu da topraktır. İsmi Hafiz'in ve Muhyi'nin mazharıdır. Bakın Allah Hafiz ismi ve Muhyi ismini tecelli ettiriyor toprakta. Toprağın içerisinde karanlık olduğu halde ve aynı maddeden olduğu halde. Alın bütün nebatatın çekirdeklerini ve tohumlarını atın. Hiçbirisini karıştırmayacak şekilde hepsini okur. Hepsini bilir, hepsini inkişaf ettirir. Ve hepsini Allah'ın izniyle, keremiyle hayat bahşeder. İşte toprak, Cenab-ı Hakk'ın Hafiz isminin ve Cenab-ı Hakk'ın Rahim isminin neyi oldu? Tecelligahı oldu. Yani bir nevi arşı oldu. Allah oradan mevcudatı hafız edip hayatlandırıyor. Bu bir. İkinci arş, fazl ve rahmet arşıdır. Yani Allah'ın fazlının, ikramının, rahmetinin, şefkatinin azami manada tecelli ettiği bir unsur var. Nedir bu unsur? Bu da su unsurudur. Cenab-ı Hakk'ın fazlı ve rahmeti azami manada tecelli eder. Okuyacağız birazdan. Üçüncüsü, ilim ve hikmet arşıdır ki unsuru nurdur, nur unsurudur. Burada da ilim ve hikmet esastır. Birazdan misaller vereceğiz. Dördüncüsü, emir ve iradenin arşıdır ki Allah bir anda emir verir. Nereye verir? Bütün kainattaki mevcudata Allah emir veriyor. Herkesin vazifesi ayrı. Herkesin yapacağı iş ayrı. Herkesin tutacağı iş ayrı olmakla beraber Allah'ın emriyle bütün her birisi, her bir mahluk ne yapacağını, hangi emri alıp icra edeceğini mükemmelen bilir ve yapar. Nereden biliyoruz? Bunun bir misali var. Hava unsuru. Bunu da okuyacağız. Ve irade. Cenab-ı Hak aynı anda külli iradesiyle kainattaki bütün işleri yapar, onlara emir verir ve icra eder. Bu da emir ve iradenin arşı olan havada görünür. Üstadlar çok enteresan tabii arkadaşlar. Yani Üstadlar Allah beni bunun için yaratmış diyor. Aslında bu bütün insanların vazifesi. Nedir? Allah'ın namına kainatı tefekkür etmek. Mesela yediğimiz her bir nimet için 3 tane vazife diyor üstadımız. Ücret var mesela. Birisi zikirdir, birisi fikirdir, birisi şükürdür. Başta Bismillah, zikir. Ahirde elhamdülillah, şükür. Ortada bu kıymettar nimetler, Ehad-i Samed'in bir mucize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. Aslında her bir şeyde bu ücret lazım. Mesela gözümüzün de bir aynı şekilde ücreti yok mu bu manada? Tefekkür edeceğiz. Allah'ın namına bakacağız. Allah'ın verdiği bir nimet olarak, hediye-i rahmeti, mucize-i kudreti olarak bakacağız ki gözün ücretini ayrıca vermiş olalım yani. Kulağın da hakeza muazzam bir ilahi sanat olması cihetiyle tefekkür edilmesi gerekiyor ve ona göre de bunun ücreti ödenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımız vakit üstadımız kendisi ehli dünyanın diyor bana yaptığı zulümlerle ben bu manadaki gıllı güç dediğimiz kainattaki, dünyadaki beni Allah'tan uzaklaştıracak şeylerden ehli dünya bilmeyerek beni uzaklaştırdı. Safi bir şekilde Kur'an-ı Hakim'in emirlerini ondan sonra derslerini almaya vesile oldu. Kırda, bayırda, devlet de diyor ki kimse onun yanına yaklaşmasın, tefekkürüne mani olmayın diyor. Çok enteresandır. Resmen devlet diyor gitmeyin yanına. Bakın bu zat-ı muhterem bir eser yazması lazım, ona mani olmayın. Gidersen sizi hapse tıkarım bakın. Demiyor mu abi? Tıkıyor da. Hapse atarım sizi, perişan ederim sizi. Onlar bilmeyerek, kader-i ilahinin ezeli sırlarını akıl erdiremeyerek, Risale-i Nur'ların ve iman hakikatlerinin yayılmasına hizmet ettiler. Gitmeyin onun yanına. O çalışıyor. Onun bir vazifesi var. Ezelden onun vazifesi takdir edilmiştir. Ahir zamanda İslam dininin Allah'ın yayınmak istediği şu nurların adeta Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hizmetçisi, bir talebesi, bir vekili umumisi olarak ahir zamanda bu vazifeleri ona yükledik. Sakın vaktini almayın diyor Allah. Elhamdülillah. Şimdi bakın burayı neye getirdim buraya? Üstadımız diyor ki toprak diyor ettahiyata bakıyor. Bunu ayrı bir derste okuyacağız. 15. şuada inşallah. Toprak tahiyata bakıyor. Bir de Emirdağ'da da geçiyor. Ondan sonra su unsuru mübarekata bakıyor. Şafilerde var bu. Ondan sonra nur unsuru tayyibata bakıyor. Hava unsuru da salavata bakıyor. Dolayısıyla baktığınız vakit sanki kainattaki bütün hadiseler Allah'ın bize emrettiği tahiyyat gibi Kur'an harfleri, Kur'an ayetleri gibi şeylerle birebir içli olduğunu, ondan sonra birebir bunların birbirlerine muvafık olduğunu ceset ve ruh gibi üstadımız izah ediyor. Oturmuş, tefekkür etmiş, tahiyyat acaba neye bakar? Bir de buna bakar diyor. Acaba el-mübarekat neye bakar? Bir de buna bakar diyor. Acaba es-salavat neye bakar? Bir de buna bakar diye bu tefekkürlerini elhamdülillah yapmış, bize de bir nebzesini aksettirmeye çalışmış. Basit topraktan hadsiz hacat-ı hayvaniye ve insaniyeye medar olan maadin ve hadsiz muhtelif nebatatın basit bir unsurdan kemal-i intizam ile vahdetten hadsiz kesret, basitten nihayetsiz muhtelif enva, sade bir sayfada hadsiz muntazam nukuş gözümüzle gördüğümüz gibi. Bakın, basit toprak. Ehemmiyet vermiyoruz. Üzerine basıyoruz. Ondan sonra fazla da kıymeti görmeyen bir sayfa. Ama Cenab-ı Hak bundan, basit bir unsurdan, kemal-i intizam ile vahdetten hadsiz kesret. Aynı toprak ve içine atılan maddeler de, çekirdek ve tohumlar da aynı madde. Azot, karbon, hidrojen ve oksijenler müteşekkil. Ama bakıyorsun ki bütün bitkiler ondan çıkıyor. Allahu Ekber. Bütün bu manadaki ağaçlar, ağaçlardan meydana gelen meyveler o toprak unsurundan meydana geliyor. Muazzam nimetler. O böyle olduğu gibi suyun, hususan hayvanat nutfelerinin, hayvanların ve insanların nutfelerinin, yani meydana gelmelerine vesile olan zigot dediğimiz, nutfe dediğimiz o sularının su gibi basit bir maddeyken hadsiz mucizat-ı sanatın muhtelif zihayatlarda o su ile tezahürü gösteriyor ki bu iki arş müsüllü nur ve hava dahi besatetleriyle beraber Nakkaş-ı Ezel'in ve Alim-i Zülcelal'in kalemi ilim ve emir ve iradesine evvelki iki arş gibi acayip bir mucizatının mazharlarıdırlar. Su unsuru. Her bir hayvanın, her bir insanın nütfesinin maddesi yine birdir. Azot, karbon, hidrojen, oksijen. Ama bakıyorsunuz, insanlara bakın, bütün insanlar birbirinden farklı. İnsanların her birisinin unsurlarına bakın, farklı. Aynı o nütfeden göz meydana geliyor. Aynı o nütfeden kulak meydana geliyor. Diş meydana geliyor, damak meydana geliyor. Kan meydana geliyor. Saç meydana geliyor. Parmak, tırnak meydana geliyor. Bakın bütün hepsi neyden geliyor? O su parçasından. Aynı şekilde bütün insanlarda da var ama birbirlerinin genleri farklı olduğundan her birimizin özelliği farklı. Mesela şimdi bir şey keşfetmişler. İş yerlerine girdiğiniz vakit bizim burada daha hala klasik bir şey kullanıyoruz. Biraz daha böyle yani geri kalmış bir sistem kullanıyoruz. Kardeşlerimiz parmak basıyor, geçiyor. Tamam diyor, seni tanıdım diyor. Sen geldiğini arkadaşlara söyleyeceğim. Seni yok yazmayacaklar. Çıkarken de tamam senin saat 5'te çıktığını söyleyeceğim. Sana bu manada günlük, bu manada senin hesabına geçiyor. Bizim daha da klasik sistem. Parmak basıyoruz. Bütün parmaklar farklı arkadaşlar. O su nutfesinden meydana geliyor. Geçen bir WhatsApp'tan şey gelmişti, bir yazı gelmişti. Çok da hoşuma gitti. Parmak izini gösteriyor. Sen diyor Rabbinin bir tanesisin. Dünyada senin gibi kimse yok. Biraz daha bunun ileri şeyi var. Geçiyorsun, gözlerinle bakıyorsun. Hapishanelerde, çeşitli yerlerde, şirketlerde var. Seni tanıyor. Ahmet geldi, Mehmet geldi, Ali geldi, Veli geldi. Niye? Ben hapishaneye bir defa ders yapmaya gittim. Çağırdılar. Gittik. Dediler ki gözlerini buraya koy. Koydum ben. Tamam dedi. Çıkarken yine aynı şekilde. Başka bir adam yerime geçirmeyeyim diye. Çıkarmayayım diye. Ya. Demek ki gözler ayrı bir şey yayıyor. Bütün bunların hepsinin menşei nedir? O nütfe. Her bir insanın farklı bir şeyi var. Ama aynı su. Bütün hayvanların da aynı. Ama birisinden at, birisinden zürafa, birisinden zebra, birisinden fil, Birisinden şu, birisinden bu çıkıyor. Fe subhanallah. Ya bakın toprakta ve suda gözümüzle gördüğümüz şeylerden misal veriyor. Aynen bunlar gibi nur ve hava unsurunda da aynı mucizeler var diyor. Nasıl? Nur unsurunu şimdilik bırakıp meselemiz münasebetiyle küre-i arza göre emir ve irade arşı olan unsuru havanın içinde emir ve iradenin acayibini ve garaybini örten perdenin bir derece keşfine çalışacağız. Şöyle ki, nur unsuru için üstadımız hafızayı misal veriyor Emir Dağ'da, hatırlarsınız. Hafıza, değil mi? Ondan sonra ışığı misal veriyor. İman mesela, o da bir nurdur. Bunlar manevidir. İlim ve hikmet arşı. Mesela iki adam var. İkisi bir tarla görüyor. Birisi diyor ki bundan iş çıkmaz. Birisi diyor ki çıkar diyor. Nasıl bir nazarla bakıyorsa. Birisi diyor ki burada muazzam iş olur. Birisi diyor ki burada olmaz diyor. O iyi iş olur diyen adam nasıl nazarla bakıyorsa. Ya da diğeri belki doğrudur, haklıdır. O nasıl bir nazarla bakıyorsa. Bunlar maddi bir nazarla değil. Bunlar nur ile bakılır. Onun için mesela duvarın arkasındaki şeyi biz göremiyoruz. Niye? Çünkü maddi gözle bakıyoruz. Ama biraz da diyelim mesela maneviyatımız inkişaf etmiş olsa duvarın arkasında birisinin olduğunu müşahede edebiliyoruz. Biraz daha inkişaf etmiş olsan kimin olduğunu bulabiliyorsun. Biraz daha inkişaf etmiş olsan ne niyetle orada durduğunu anlayabiliyorsun. Bunlar hepsi nurdur. Maddi gözle alakalı şeyler değil. Ha. Bunu üstadımız diyor ki bir yere bırakalım diyor. Küre-i arza göre emir ve irade arşı olan unsuru havanın içinde emir ve iradenin acayibini ve garaybini örten perdenin bir derece keşfine çalışacağız. Nedir bu? Allah bir anda emir ve iradesinin külliyetiyle benim sesimi dünyanın bütün hava atomlarına yayıyor mu? Yayıyor. İşte bunu yapan Allah'ın iradesi, Allah'ın kudreti, Allah'ın emri olduğu halde hava atomu bir perde gibi bunu örtüyor. Üstadımız diyor ki, Allah sebepleri kullanır, sebepleri istihdam eder, istimal eder. Bu perdeyi diyor kaldıralım, doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın emrini ve iradesini görelim. Ya, bakın mesela Bedir Muharebesi'nde, ondan sonra Huneyn'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bozulmak durumunda olan İslam ordusunu Cenab-ı Hakk'ın emriyle yerden bir avuç toprak almak suretiyle müşriklerin saldıran o ordusuna fırlatıyor. Şahatil vücuh diyor. Şahatil vücuh diyor. Yüzleri kara olsun. Yüzleri kara olsun ifadesini kullanıyor. Ve bakıyorsunuz ki her bir düşmanın, müşriğin gözüne aynı bir avuç toprak giriyor. Gözleriyle meşgul olup hücumdayken kaçmaya başlıyorlar. Ve ayet geliyor. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى Onları sen atarken sen atmadın. Bakın sen atarken atmadın. Atıyorsun doğru. Kendi eline attığını herkes görüyor. Sen de görüyorsun. Onları atarken de sen atmadın. Ancak Allah attı. Çünkü sen bir insan olarak atmış olsan ancak bir avuç gider. Bir avuç da bir orduyu dağıtmaya yetmez. Ancak Allah yapar. Doğru mu? Doğru. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam susuz kaldıkları bir vakitte gidin filan yerde bir kadın var, onun bineğin üzerinde bir su yükü var, getirin diyor. O kadını filan yerde buluyorlar, getiriyorlar, suyundan Efendimiz Aleyhisselam herkese ikram ediyor, su olduğu gibi kalıyor. Ne diyor? Biz diyor senin suyundan almadık, ancak Allah bizi diyor iska etti, sulandırdı, suladı. Ne demek? Allah veriyor. Senin buradaki testinin ya da senin işin değil. Allah bize veriyor bunları. Ya. Dolayısıyla üstadımız diyor ki bazı sebepler var ki Cenab-ı Hakk'ın isimleri, Cenab-ı Hakk'ın sıfatları önünde bir perdedir. O perdeyi kaldırmaya çalışacağız. Şöyle ki, biz nasıl ki ağzımızdaki hava ile hurufat ve kelimatı ekiyoruz. Şu hava bir toprak gibi. Ağzımızda bir kelimeyi ne yapıyoruz? Ekiyoruz. Birden sümbülleniyor. Bakın, Allah kelimesi ağzımızda bir tohumdu değil mi? Ondan sonra serptik mi? Serptik. Yani havada adeta zamansız bir anda bir kelime bir habbe olup harici havada sümbüllenir. Küçük, büyük, hadsiz aynı kelimeyi cami bir havayı sümbül veriyor arkadaşlar. Bakın, sizin söylediğiniz kelimenin kıymeti ne kadarsa o kadar yayılır. Mesela atış mermilerini bilirsiniz, atış mermileri. Attığınız vakit adam öldürür mü? Öldürmez. Adamı az bir acıtıyor ama öldürmez. Vücuduna değer. Ama hakiki mermi insan öldürür. Bir söz sadece dilden çıkmışsa, ruh ile, kalp ile, ihlas ile yoğrulmamışsa ve kuvvetlenmemişse, atış mermisi gibi zayıftır. Karşıdaki insanın sadece kulağına ulaşır. Tesiri azdır, belki de yoktur. Ama bir söz kalpten besleniyorsa, ruhtan besleniyorsa, ihlas suyuyla hamur haline gelmişse, yoğrulmuşsa, o söz karşıdaki insanın kalbi kulağından girer, kalbine saplanır, tesir eder. Dolayısıyla burada bir şey öğreneceğiz. İnsan söylediği sözleri ihlaslı söylemeye çalışsın. Allah için söylemeye çalışsın ki kuvvetlensin. İleyhi yes'adul kelimut tayyib ayeti var. Fatır suresinde geçiyor. Güzel kelimeler, güzel sözler ta Allah'a ulaşır. Sizin söylediğiniz bazı kelimeler karşıdaki insan ancak kulağına ulaşırken bazen öyle sözler söylenir ki bütün dünyanın hava atomlarına yayılır. Melekleri Allah dinlettirir. Ruhanileri Allah dinlettirir. Cinleri Allah dinlettirir. Belki bu dünyanın tavanlarını aşar. Uzayın tamamına esir maddesi vasıtasıyla ulaşır. Daha da ilerisi arşa, Cenab-ı Hakk'ın rıza mertebesine kadar gider. O kapıyı çalar. Allah'ın sizden, bizden razı olmanıza vesile olur. Muazzam bir şey arkadaşlar. Onun için sözlerin kıymetini İyice bizim şey yapmamız lazım, nurlandırmamız lazım, kuvvet vermemiz lazım. Mesela bir mekanizma var, bir kurşunu 100 metre gönderir. Ama bir mekanizma var, 1000 metre gönderir. Birisi var ki, diyorlar ki bunun belki 6000 kilometre, belki 8000 kilometre bu manada menzili olan şeyler var. Nasıl oluyor bu? Demek ki onun mekanizmasını kuvvetli yaptıkça, onun gönderdiği merminin de gücü o nispette artıyor. Senin sözlerinde de böyle bir mekanizmayı Allah sende halk etmiş. O mekanizmayı kuvvetlendirdikçe okuduğun Kur'anlar, söylediğin sözler, okuduğun cevşenler, yaptığın sohbetler o nispette tesirli olur. Onu da senin ihlasın belliyor ve neticede sümbüllendiren Cenab-ı Hak'tır. Unsur-u havaiyeye bakıyoruz ki o derece emri kün feyeküne muti. Bakın Cenab-ı Hakk'ın ol der, olu verir emrine, o kadar itaatkar, hava unsuru. Ve musahhar, hizmetkar ve emirberdir ki, emir bekleyen bir konumdadır ki, güya her bir zerresi, her bir atomu, bir nefer gibi, muntazam bir ordunun her dakika emrini bekler. Ama nasıl bekler? Hava atomu olduğu yerden bekliyor. Ben şu anda boşum, yarın bana vazife mi ver diyor. Hayır. Beklediği vakitte bile binlerce vazifeyi kaldırıyor arkadaşlar. Mesela bir hava atomu aynı anda bana ışığı taşıyor mu? Sıcaklığı taşıyor mu? Elektriği taşıyor mu? Aynı anda insanlara nefes oluyor mu? Oluyor. Bir de tohumlara da telkih vazifesinde yani tohumlama vazifesinde de vazife görüyor. Bütün bu vazifeleri yaptığı aynı anda ona bir vazife daha yüklesen onu da bekliyor ve kaldırıyor. Allah her bir hava atomuna milyonlarca, milyarlarca vazifeyi yüklüyor ve zaaf göstermeden bunların hepsini icra ediyor. Allahu Ekber. Cenab-ı Hak emir ve iradesini böylece gösteriyor. Rahmetiyle bizim her bir kelimemizi sümbüllendiriyor. Zamansız, en uzak zerreden, emri künden cilveger olan bir iradenin intisalini İtaatini gösterir. Ben şimdi epey bir düşündüm. Sesin hızı saniyede 340 metreymiş. Telefonla konuşuyoruz buradan Arabistan'la. Selamünaleyküm hemen cevap geliyor. Aleykümselam diyor. Saniyede 340 metre giden bir ses nasıl bir anda Arabistan'a varıyor? Burada Cenab-ı Hak insanlara ayrı bir nimet nasip ediyor. Telefonla konuştuğumuz vakit, ses onu ulaştıran mekanizmaya değdiği vakit elektrik enerjisine dönüşüyor ve ışık hızına ulaşıyor. Işık hızı da saniyede 300 bin kilometre oluyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak onda ayrı bir nimet. Bakın, seslerimiz normal şartlarda telefondaki hızla ulaşmış olsaydı, dünyada bulunduğunuz yerde her türlü ses sizin için gürültü olacaktı. Hayat çekilmez bir durumda olacaktı. Dolayısıyla Cenab-ı Hak senin sesine saniyede 340 metre vermek suretiyle hızını, bu manada kısa bir döngü içerisinde, daire içerisinde senin sesini muhafaza ediyor. Ama böyle şeyleri de sana ilimle nasip etmek suretiyle senin sesini Amerika'ya, Arabistan'a, İran'a, Afrika'ya, dünyanın dört köşesine ulaştırma imkanını da Allah nasip ediyor. Elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ya. Elhamdülillah. Hem de o konuşmanı sadece o adam duyuyor. Ve o konuşmam dünyanın her tarafındaki hava atomlarında var. Ama o adamın sadece telefonu çalıyor. Niye? Çünkü Allah böyle bir mekanizmayı rahmetiyle vermiş. Peki hava atomlarının hepsinde olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü o adam Arabistan'da olsa telefonu çalar mı? Çalar. Amerika'da olsa çalar mı? Çalar. Mardin'de olsa çalar mı? Çalar. Her tarafta. Demek ki bu adam nerede olsa oradaki hava atomunda o ses olduğundan dolayı ona ulaşır ve telefonu vasıtasıyla da konuşmamızı yapabiliyoruz. Demek ki hava atomlarının hepsinde benim telefonum konuşması, radyonun konuşması, televizyonun konuşması ve görüntüleri ve bütün bu manadaki şeyler mevcuttur. Her bir hava atomunda. Dünyanın bütün konuşmaları var. Telgrafları var. Allahu Ekber. Evet. Şu anda hava atomlarının mahiyetinde hiçbir şeyin kaybolmadığını, ses olarak kaybolmadığını ilim adamları bulmuşlar bir numunesini ve bu manada geliştirip tarihteki sesleri çözmeye çalışacaklar. Dolayısıyla tarihte kahraman olduğumuz bazı insanların ne kadar sefil olduğunu, ismi, şanı, namı duyulmamış bazı insanların da ne kadar kahraman ve insanlara faydalı olduğunu belki insanlık kıyamet kopmadan belki bulabilecek. Kıyamet koparsa şayet mahşerde zaten göreceğiz. Adam birisi vefat etmiş. Demişler ki kim terkin verecek? Cumhuriyet dönemi tabii. Terkin verecek kimse kalmamış. Maneviyat yok, ilim yok, bir şey yok. Her şeyimizi kaybetmişiz. Bakmışlar ki sarıklı bir adam geçiyor. Demişler ki herhalde bu adam böyle bir terkin verebilecek özelliğe sahip. Adam sarıklı. Demişler ki gel burada bize mevtamıza şey ver demişler. Terkin ver demişler. Demiş kardeş ben terkin merkez anlamam. İlk defa duyuyor belki de. Ya demişler senden daha layık bir adam şu anda piyasada yok. Tamam demiş. Siz hiç merak etmeyin. Gelmiş mevtanın başına durmuş. Demiş ki ey mevta, ey filan. Eğer verdiğin almadınsa burada alırsın. Ona akıl veriyor. Eğer aldın vermedinse 5 dakika sonra görürsün. Bundan daha güzel terkin o şartlarda olmaz. Bu da bize bir terkindir. Demek ki alıp vereceğiz. Verdiğimiz vakit almazsak korkmayın. Hakkınızı helal ederseniz daha fazla Cenab-ı Hak size nasip eder. Etmeseniz de orada alırsınız diye bize de bir terkin vermiş oluyor. Mesela ahize ve nakile radyo makineleri vasıtasıyla. Ahize ve nakile, alıcı ve verici olan radyo makineleri vasıtasıyla havanın hangi yerinde olursa olsun, bir nutku beşeri, bir insanın konuştuğu kelime, bütün küre arzın her tarafından radyo ahizeleri bulunmak şartıyla zamansız aynı nutuk, aynı kelime, aynı konuşma, aynı anda her bir yerde işitilmesi, emri kün feyekünün, yani bir şeye Allah ol der, olu verir emrinin cilvesine ne derece kemal-i imtisal ile her bir zerre-i havaiye de itaat ettiğini gösterdiği gibi, havada sebatsız vücutlar bulunan hurufatın kutsiyet keyfiyetiyle bu sırr-ı imtisale göre çok tesirat-ı hariciyeye ve hasiyat-ı maddiyeye mazhar olabilirler. Ha. Sözler, kelimeler bu sırr-ı imtisale göre harici çok tesirata ve maddi hasiyete de sahip olabilirler. Bir insanın sözü bir maddi müdahale gibi tesir edebilir. Bir ameliyat gibi tesir edebilir arkadaşlar. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanına bir ama geliyor. 19. mektubu hatırlayın, hafızanızda var. Gözünün açılması için dua istiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, sen git diyor, abdest al diyor. Sonra iki rekat namaz kıl, sonra bu duayı oku, İnşallah Cenab-ı Hak senin gözlerine şifa verir. O da gidiyor, Efendimiz Aleyhisselam'ın emrettiği gibi yapıyor. Bakın maddi bir ameliyat yok, maddi bir müdahale yok, maddi bir merhem yok. Ertesi gün gözü görüyor olarak huzurumuza, Efendimiz Aleyhisselam huzuruna geliyor. Ne demek bu? Demek ki duaların, Kur'an harflerinin ve bazı manevi ifadelerin bu manada tesirat-ı hariciyeye, tesirat-ı maddiyeye sahip olduğunu da görebiliyoruz. Maddi hastane var, manevi hastane var. Mesela sahabelerden bazıları demişler ki, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri yetişkin olanların okuması için onlara öğretiyoruz. Yetişkin olmayan ve okuyamayan çocukların üzerine de yazıp asıyoruz diyorlar. Bu ne demek? O Kur'an ayetleri onlara maddi bir ilaç gibi, bir şifa gibi onlara ulaşıyor. Elhamdülillah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ömrünün sonlarına doğru hastalandığı vakitte İhlas Suresini ve Muavvizeteyn dediğimiz Felak ve Nas Surelerini devamlı okur, avucuna üfler ve mübarek vücuduna sürdüğü ifade ediliyor hadislerde. Ya. Dolayısıyla bunları bizim ihmal etmemiz için bu gibi rivayetler de çokça vürut etmiş. Ya elhamdülillah, varid olmuş yani. Adeta maneviyatı maddiyata inkılap ve gaybı şehadete tahavvül ettirir bir hasiyet onlarda görünüyor. Bu okunan Kur'an ayetlerinde. İşte bunun gibi hadsiz emarelerle gösteriyor ki, mevcudat-ı havaiye olan hurufun, havanın mevcudatı olan harflerin, hususan huruf-u kutsiyenin ve Kur'aniyenin, bakın, dünyada en kutsi harfler Kur'an harfleridir. Onun için devamlı Kur'an okuyan bir toplumda bulunmak insanı rahatlatır. İnsana bir ferahlık verir. Abilerimizden duymuştuk, üstadımızdan naklen. Yani üstadımız söylemiş, abilerimizden bu manada duyduk. Üstadımız buyurmuş ki, bir yerde kelimat-ı tayyibe ile kelimat-ı habise, kelimat-ı seyyiye, bunlar devamlı çarpışma halinde. Hangisi daha ağır ise, hangisi daha galip ise, oradaki manevi hava da o nispette değişiyor. Hatta bebeklerin, yani anne rahmindeki bebeklerin bile ruhuna tesir ediyor. Eğitimciler diyorlar ki, bir anne, bir baba çocuk beklediğinde ona Kur'an okusunlar. Ona manevi şeyler söylesinler, onunla konuşsunlar. Çünkü onun ruhu hisseder. Dolayısıyla okunan Kur'anlar o bebeklerin ruhuna da tesir ediyor. Dolayısıyla biz Kur'an okudukça, manevi sohbetler yaptıkça, kelimat-ı tayyibeleri arttırdıkça, kelimat-ı seyyiyeye ve habiseye hakim kıldıkça inşallah, bu toplumun düzelmesi ve bu toplumun manevi bir yükselmeye geçmesi inşallah başlayacak ve başlamış. Onun için buna azami derecede dikkat etmek lazım. Devamlı Kur'an okumalarımız. Mesela bizim şu anda organizemiz var. Belki 400'den geçmişti daha önceden. Şu an daha fazla olmuş. Her gün bir cüz Kur'an kardeşlerimiz okuyor. Her gün bir cüz. Her gün bir cevşen okuyor kardeşlerimiz. Bunlar ne demek? İnsanların kalplerine ve ruhlarına Cenab-ı Hak manevi bir imdat göndermesi için bunlar muazzam sebeplerdir, vesilelerdir. Bunları herkes kendi etrafında da yayması lazım. Yürüdüğümüz vakit, metrobüste gittiğimiz vakit, otobüse bindiğimiz vakit, yani bunları devamlı elimizde tesbih ya da tesbih olmasa bile bu manada devamlı felaklar, naslar, ondan sonra ihlaslar, bildiğimiz sureleri ezberden okumaya çalışmak lazım. Çünkü bunlarla Cenab-ı Hak havayı manen ne yapıyor? Temizliyor. Temizlendikçe bize de sirayet ediyor, nüfuz ediyor. İşte bunun gibi hadsiz emarelerle gösteriyor ki, mevcudat-ı havaiye olan, havanın mevcudatı olan hurufun, harflerin, hususan huruf-u kutsiyenin, özellikle kutsi harflerin ve Kur'aniyenin, Kur'an harflerinin, hususan, özellikle biraz daha şeye doğru gidiyoruz, kutsal yönü daha ağırlıklı olan, evaili suredeki şifre-i ilahiyenin hurufatı, surelerin başlarındaki ilahi şifre hükmünde olan mukattaat huruflarının, elif, lam, mim, ha, mim, yasin, tasin gibi huruf-u mukattaaların en kutsi harfler olduğunu üstadımız burada ifade ediyor. Allahu alem, bilemiyoruz. Bir sıkıntımız mı var? Sıkıntımızın giderilmesini mi istiyoruz? Bunları şefaatçi kullanın diye Kur'an'dan üstadımızın aldığı bir derstir. Önce bunları okuyacağız. Kaf, ha, ya, ayn, sad, elif, lam, mim, ha, mim deyip bunları okuduktan sonra ellerimizi açıp, ya Rabbi bunların hürmetine şu sıkıntımı gider. Ya Rabbi bunların hürmetine ülkemizi muhafaza eyle. Devletimizi muhafaza eyle. Alem-i İslam'ı muhafaza eyle. Müslümanları muhafaza eyle diye bu duaları yapmamız belki de farklı şeylerde 2 saat, 3 saat, 5 saat, 5 gün dua etmekten daha hayırlı. Neticede bir onbaşının arş emriyle 10 kişiyi hareket ederken bir genelkurmay başkanının arş emriyle koca bir ordu harekete gelir. Dolayısıyla kuvvet, makam ne kadar yüksekse tesiratı da o nispette fazla olur. Onun için kim sıkıntısı varsa, kim sıkıntıdaysa, kimin derdi varsa, kimin problemi varsa Kur'an'a müracaat etsin, Kur'an'dan medet bulsun, Kur'an'ı şefaatçi olarak kullansın, Cenab-ı Hak da onu muhafaza etsin. لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَةً Hem hidayettir, hem de şifadır. Hidayetimizin esası Kur'an, şifanın esası Kur'an'dır. Yani üstadımızın şöyle bir ifadesi var, ben abilerden de duymuştum. Yani benim hangi hastalığıma, hangi ayetin şifa olduğunu Allah'ın izni keremiyle biliyorum. Demek ki hastalıkların hepsinin Kur'an-ı Kerim'le birebir örtüşen şifa ayetleri var. Osmanlı'nın muvaffak olmasının bir sırrı da şifalı şeyler var, gömlekler var. Şifalı gömlekler. Gömleğe bakıyorsunuz, ben onların fotoğraflarını gördüm. Her tarafı ayet, her tarafı dua ve bunları giydiriyorlar şehzadelere, giydiriyorlar padişahlara, giydiriyorlar belki kumandanlara ve Allah onlardaki o tesirin, onlardaki o kuvvetin hürmetine onları muhafaza ediyor. 600 sene koca bir hanedan dünyada şimdiye kadar vaki değil ki bir ülkenin başında bulunsun. Bir devleti, bir mülkü idare etsin. Bunun çeşitli sebepleri var. Maddi sebeplerle beraber manevi sebepleri de göz ardı etmememiz lazım. Çünkü her şeyin maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür. Maneviyatı göremez. Bunlar da manevi şeylerdir. Maddi kılınç sağlam olacak. Bir de içindeki zırh da. Hangi zırh? O şifalı ayetler dediğimiz o gömleklerin, değil mi? Üzerine nakşedilen o şifalı ayetlerden Allah onlara bir zırh ilham etmiş. Onlar da yapmışlar. Maddi zırh da giyiyor. Altında manevi zırh da var. Hepimiz de böyle yapacağız. Yapabilirsek. Cevşen ülke bir mesela. Bu manada devamlı okuyacağız ki bu bizim zırhımız olsun. Evimizde okuyacağız ki evimizin zırhı olsun. Çoluk çocuğumuza, sevdiklerimize okuyacağız ki onların zırhı gibi olsun. Kalesi gibi olsun. Allah onlara kem gözle bakanların gözlerindeki o tesiri kırsın diye devamlı dua edeceğiz arkadaşlar. Ya bazı gözlerden öyle şeyler fışkırıyor ki. Ya baktığın vakit ya bütün her şey bozuyor. Bazı arkadaşlar oturuyorsun yanına, bütün şeyin savunma mekanizman çöküyor ya. Bir kelime konuşuyor, çöküyorsun. Garip bir şey. Ya ben de öyle değilim diyorsun. Ama konuşamıyorsun. Ben rast geldim, siz de rast gelmişsiniz bu manada. Demek ki devamlı şevk verecek. Devamlı hissiyatımızı ayrı tutacak. İnsanlarla beraber bulunacağız. Onların da dayandığı şey, onların da güç aldığı şey bu gibi manevi şeyler olsa gerek yani. Elhamdülillah. Hususan evvaili suredeki, surelerin evvelerindeki, başlarındaki şifre-i ilahiyenin hurufatı muntazam ve nihayetsiz hassas ve zamansız emirleri dinler. Fe subhanallah. Zamansız emirleri dinler ve yapar gibi göründüğünden. Elbette zerrat-ı havayede, hava zerratında, atomlarında kutsiyet noktasında. Emri kün feyekünün cilvesine ve irade-i ezeliyenin tecellisine mazhar hurufatın maddi hassalarını ve harika ve mervi faziletlerini teslim ettirir. Bunların maddi tesirleri var ve harika özellikleri var. Bir de mervi olan faziletleri var. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen ve bize ulaşan muazzam faziletleri var. Özellikle huruf-u Kur'aniyenin ve bunların başındaki huruf-u mukatta'a dediğimiz surelerin başlarındaki o mübarek harflerin özel bir yeri var. İşte bu sırra binaendir ki, Kur'an-ı Mucizül Beyan'da bazen kudret eserini sıfat-ı irade ve sıfat-ı kelamdan gelir gibi tabiratı. Normalde Allah kudretiyle yaratıyor ama ne diyor? Cenab-ı Hak bir şeyi dilediği vakit ona ol diye emir verir, o da hemen oluverir. Kudret sıfatını nerede gösterdi? Emir sıfatında gösterdi. İrade sıfatında gösterdi. Niye? Bunun da sebebini anlatıyor. Arkadaşlar şu anda tefsir dersi okuyoruz ha. Burada arkadaşlarımız da var. İlahiyatçı Ahmet hocamlar, arkadaşlar burada. Yani tefsir derslerini de bazen girmişiz, dinlemişiz. Ama bu manaları Allah bize nasip ediyor ya. Ha, bunun için de şükredelim ya. Bir yarım saatte uyanık duralım yani. Bir saatte hiç olmazsa kendimizi bunlara verelim arkadaşlar. Nazenin hakikatlar biliyorsunuz bir mehir istiyor, mehir. Nazenin hakikatlar, nazlı hakikatlar. Siz gidersiniz, tarif için söyleyeceğim. Yani birisine talip olursunuz, ne kadar nazlıysa alınması o kadar zordur. Mehri artırmak zorundasınız. Bazı meseleler var, her yerde ulaşılır. Bazı manalar var, her yerde bulursunuz. Bazı hakikatlar var, herkesten dinlersiniz. Ama bazı manalar var, ciddi manada bir mehir vermeniz, bir ücret vermeniz, bir karşılık vermeniz lazım ki onlara sahip olasınız. Bunlar da o hakikatların evinde arkadaşlar. Kainatı size okuyor. Kur'an'ı size tefsir ediyor. Kur'an'ın manalarını, Kur'an'ın vermek istediği en son, en mükemmel mesajı Üstad Bediüzzaman Hazretleri gibi bir zatın o muazzam ilmiyle, tefekkürüyle ve ruh kapasitesiyle Allah nasip ediyor, bize getiriyor. Biz de bunlara biraz müncelip olmamız lazım ki Allah manaları bize versin. Yoksa bir saat burada durduk, sevabımızı aldık elhamdülillah. Torbalarımıza doldurduk elhamdülillah. Ama ruhumuzu da dolduralım. Aklımızı da dolduralım. Kalbimizi de dolduralım. Hissiyatımızı da dolduralım. Latifelerimizi de dolduralım ki nefsimize, hevamıza ve bizden nüfuz edebilecek kötülüklere menbaalık yapan kötü hissiyatlarımıza galip gelsin ve bizi günahlardan uzak tutsun. Bunların her birisi bize muazzam bir savunma gücü veriyor arkadaşlar. Demek ki Allah benim bu sözümü duyuyor. Hava atomlarının tamamında bunu yayıyor. O zaman bütün bu manadaki manevi manada sesimi işiten melekler ve ruhaniler benim bu sözümden menfi manada müteessir olacak diye kötü söz söylemekten, kem söz söylemekten kaçınalım diye muazzam dersler veriyor bu ders bize. Sadece kuru bir ilim, akılda kalacak bir ilim değil ki. Bunlar akıl midesine girdikten sonra ruh midemize, kalp midemize, hissiyat midemize de dolacak ki biz bundan doyup öyle gidelim bu derslerden. Bu sofralardan öyle ayrılalım yani. Muazzam sofra var ama aç ayrılıyoruz. Bunun da manevi mesuliyeti olmasa da kazanacağımız muazzam mertebelerden, sevaplardan, makamlardan ciddi manada mahrumiyete vesile olabilir. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin. Son cümleyi okup bırakacağım inşallah. İşte bu sırra binaendir ki Kur'an-ı Mucizü Beyan'da bazen kudret eserini sıfat-ı irade ve sıfat-ı kelamdan gelir gibi tabiratı gayet derecede sürat-ı icat ve gayet derecede inkiyad-ı eşya ve musahhariyet-i mevcudattan başka aynı emir kudret gibi hükmediyor demektir. Yani az evvel olan bamisanni zihnimden geçiyor, yan diyorum, hemen lamba yanıyor. Ne demek? Burada muazzam bir sistem kurmuşum ve bu sistem bana muazzam derecede musahhardır. Emirlerime muazzam manada uyuyor demektir. Dolayısıyla kudretimle ben yapmışım evet bu lambanın mekanizmasını ama emir veriyorum, emirle oluyor gibi. Aslında arkasında ne var? Kudret var. Kudret, emrin şeyinde görülmesi ne demek? Muazzam bir şekilde süratle icra ediliyor demektir. Ve mevcudat da bana muazzam manada musahhardır demektir. Elhamdülillah. Yani emri tekvinden gelen hurufat, yani yaratma emrinden gelen harfler, kün gibi, maddi kuvvet hükmünde, vücudu eşyada hükmeder. Ol der, hemen eşya Allah'ın emrettiği gibi oluverir. Ve emri tekvini, yaratma emri, adeta aynı kudret, aynı irade olarak tezahür eder. Emir, aynı kudret, aynı irade olarak tezahür ediyor. Demek ki Allah bir şeye emir verdi mi, bizim gibi basit bir emir değil, bu emir aynı anda Allah'ın kudretini, Allah'ın iradesini de ne yapıyor? Tazamun ediyor, içeriyor. Onun için çok nafizdir, çok şamildir, çok tesirlidir. Allah neyi emrederse bir anda oluverir. Hiç kimsenin, hiçbir şeyin ona karşı gelme gibi bir imkanı, bir gücü, bir kuvveti, bir kudreti söz konusu değildir. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahir davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Masallam.